Kitabın adı Bu Denbrocklar, Bir Ailenin Çöküşü. Yazarı Thomas Mann. 29. ayrım. 9. kısım. Yaklaşık 7 ay sonra Konsul Bu Denbrock ve eşi İtalya'dan döndüler. Onları getiren araba öğleden sonra saat 5'te ön cephesi yağlı boyalı ve sade görünümlü evlerin önünde durduğunda Breitstrasse Mart ayının yoğun karı altındaydı. Yoldan geçen çocuklar ve büyükler gelenlerin arabadan inişini görmek için durdular. Yaptığı hazırlıklarla kendisinden gurur duyan Anthony Grünlich evin kapısında duruyordu ve hemen onun arkasında Bu Denbrock çiftini karşılamak üzere beyaz boneli, kalın ve çizgili jileler giymiş iki hizmetçi kız duruyordu. Tony bu kızları yengesi için kendi deneyimlerinden yararlanarak seçmişti. Çok çalışmaktan ve aşırı sevinçten hararet basmış olan Tony, alçak basamaklardan telaşlı telaşlı koşarak aşağıya indi ve üzerinde kürkleriyle içi bavul dolu arabadan inen Gerda'yı ve Thomas'ı kucakladı ve onları evin koridoruna aldı. ''Hoş geldiniz. Bu kadar çok yeri gezip görme fırsatını bulan siz mutlu çiftler. İşte buradasınız. Evin durumunu gördünüz mü? Çatısı sütunlar üstünde çok hoş duruyor. Gerda, sen daha da güzelleşmişsin. Gel de seni bir öpeyim. Hayır, dudaklarından öpeyim. İşte böyle. Merhaba koca Tom. Sana da bir öpücük var. Marcus, siz burada yokken işlerin çok yolunda gittiğini söyledi. Annem sizi Mengstrasse'de bekliyor ama önce bir dinlenin. Birer çay alır mısınız? Banyo yapmak ister misiniz? Her şey hazır. Şikayetçi olabileceğiniz bir durum yok. Jacobs çok çaba gösterdi, ben de elimden geleni yaptım. Hizmetçi kızlar arabacıyla birlikte bavulları eve taşırken, onlar da evin koridorunda yürümeye başladılar. Tony, alt kattaki odaları şimdilik pek kullanmazsınız dedi. Ve dilinin ucunu üst dudağında gezdirerek şimdilik sözcüğünü ekledi. Bu oda çok hoş. Tony hemen kapı sundurmasının sağındaki bir başka kapıyı açtı. Pencerelerin önlerinde sarmaşıklar var. Sade ahşap mobilyalar, hepsi de meşeden. Şurada ileride koridorun öbür tarafında daha büyük bir oda var. Mutfak ve kiler burada, sağ tarafta. Ama şimdi hep birlikte yukarıya çıkalım. Size her şeyi tek tek göstermek istiyorum. Koyu kırmızı yolluk döşeli bir merdivenden yukarıya çıktılar. Merdiven sahanlığındaki cam kapının arkasında dar bir koridor uzanıyordu. Yemek odası koridora açılıyordu. Odada büyük ve yuvarlak bir masa vardı. Masanın üstünde de fokurdayarak kaynayan bir semaver duruyordu. Duvarlar şam dokumasını andıran bir kumaşla kaplıydı. Oturma yerleri, hasırdan yapılmış sandalyelerin ahşap yerleri masif ceviz olup bir oymacı ustasının elinden çıktığı belli oluyordu. Ve yemek odasında yine masif ağaçtan bir de büfe vardı. Bu katta bulunan ve duvarları gri kumaşla kaplı oturma odası da çok rahattı ve kalın bir perde ile yeşil çizgili kumaş kaplı koltukları ve bir de cumbası bulunan dar bir salondan ayrılmıştı. Ama bütün katın dörtte birini bu üç pencereli salon işgal ediyordu. Daha sonra yatak odasına geçtiler. Yatak odası koridorun sağındaydı. Çiçek desenli tül perdeleri ve görkemli maun ağacı karyolalar vardı. Tony odanın arka tarafındaki duvardan açılan küçük kapıya doğru yürüdü. Kapının kolunu bastırarak açtı ve alt kattaki banyo ve hizmetçi odalarına inen döner merdiveni gösterdi. Gerda, çok güzelmiş, biraz kalayım burada dedi ve rahat bir nefes alarak kendisini karyolanın yanındaki koltuğa bıraktı. Thomas Bu Denbrock eğilip karısının alnından öptü. Çok yorgunsun değil mi? Haklısın, ben de biraz dinlenmek isterdim. Bayan Grünlich, ben de çayın suyuna bir bakayım, sizi yemek odasında bekliyorum dedi ve gitti. Thomas yemek odasına geldiğinde Maison Purcell'in fincanlarının içindeki çayların dumanları çıkıyordu. İşte ben geldim dedi Thomas. Gerda yarım saat daha dinlenecek, başı ağrıyor. Daha sonra Mengstrasse'ye gideceğiz. Herkes değil mi? Sevgili Tony. Annem, Erika, Christian. Neyse bırakalım şimdi bunları dedikten sonra sempatik hareketleriyle konuşmaya devam etti. Sevgili Tony, Gerda ve ben bunca zahmetin için sana binlerce kez teşekkür ederiz. Her şeyi ne kadar da güzel hazırlamışsın. Salondaki cumbaya koyması için eşime birkaç saksı palmiye getirilmesi ve benim de bir iki tane işe yarar yağlı boya tablosu almam dışında yapılacak başka bir şey yok. Ama şimdi sen anlat bakalım, nasılsın? Söyle bakalım, neler yaptın bu arada? Thomas kız kardeşinin yanına oturması için kendi sandalyesinin yanına bir sandalye çekti. Sohbet ederlerken Thomas ağır ağır çayını yudumladı ve bisküvi yedi. Tony, Ah Tom dedi, ne yapabilirim ki? Ben hayatımı çoktan yaşadım. Saçmalama Tony, hayatımı yaşadım da ne demekmiş? Ancak canın çok sıkılıyor olmalı değil mi? Evet Tom, çok canım sıkılıyor. Bazen can sıkıntısından oturup ağlıyorum. Evle uğraşmak bana iyi geldi. Dönüşünüzün beni ne kadar mutlu ettiğini bilemezsin. Ama biliyor musun, ben evde kalmayı istemiyorum. Eğer bu günahsa Tanrı beni cezalandırsın. 30 yaşına geldim ancak bu yaşta Himmelsbürgerlerin son üyesiyle veya ikiz bayan Gerhardlarla ya da annemin dul evinde tıka basa karınlarını doyuran kara cübbeli adamlarla senli benli olmak için erken sayılır. Üstelik ben o adamlara hiç inanmıyorum. Hepsi de kuzu postuna bürünmüş kurtlar. Yılan soyu hepsi. Bizler zayıf insanlarız ve Tanrı'nın günahkar kullarıyız. Bu adamlar benim gibi dinle pek ilgisi olmayan birine acıyarak tepeden baktıklarında gülmek geliyor içimden. İnsanların eşit olduğuna, Tanrı ile kulları arasında aracı olmaması gerektiğine her zaman inanmışımdır. Benim siyasetle ilgili görüşlerimi de bilirsin. Benim istediğim yurttaşların devlete, kız kardeşinin kendisini toparlaması için Thomas ona, demek biraz yalnız hissediyorsun kendini diye sordu. Ama Erika hala senin yanında değil mi? Evet Tom, ben bu çocuğu, her ne kadar belli bir kişi benim çocuk sevgim olmadığını söylemiş olsa da bütün kalbimle seviyorum. Ama görüyorsun, seninle çok açık konuşuyorum. Dürüst bir kadınım ben, yüreğimde ne hissediyorsam onu konuşurum ve boş laf etmekten hiç hoşlanmam. Sana da bu yakışır zaten Tony. Sözün kısası, işin üzücü yanı çocuğun Bendix Grünlich'e benzeyip bana sürekli onu hatırlatması. Breitstrasse'de oturan bizim bu Dambrock'lar da Erika'nın babasına çok benzediğini söyleyip duruyorlar. Çocuk karşımda dururken sürekli şöyle düşünüyorum. Sen yaşı ilerlemiş kocaman bir kızsın artık ve hayatını yaşadın. Bir zamanlar birkaç yılda olsa hayatın tadını çıkardın. Ama şimdi 70'ine 80'ine kadar yaşasan da burada oturup bütün gün şu Lea Gerhard'ın okuduklarını dinleyeceksin. Tom, bunu düşünmek beni öyle üzüyor ki. Şuraya boğazıma bir şey takılıyor ve beni boğuyor sanki. Çünkü ben kendimi hala genç hissediyorum ve hayata yeniden başlamayı nasıl da özlüyorum bir bilsen. Sonra bir de şu var. Yalnızca evde değil, kentte de kendimi hiç rahat hissetmiyorum. Başıma gelen felaketler karşısında gözlerimin kör olmadığına inanan o hoppa kız değilim ben. Gözlerim açıldı artık. Ben boşanmış bir kadınım ve bu bana her fırsatta hissettiriliyor. Bu apaçık ortada. İnan bana Tom, ailemizin adını hiçbir suçum olmadan böylesine lekelediğim için kahroluyorum. Sen ne istersen yap. İstediğin kadar para kazanıp kentin en zengin adamı olabilirsin. İnsanlar yine de sürekli olarak, evet ama kız kardeşi eşinden boşandı diyeceklerdir. Hagenstrom'ların kızı Julian Mollendorf bana selam vermiyor. Hadi o aptalın biri diyelim ama diğer aileler de onun gibi davranıyor. Ben yine de her şeyin yeniden düzelebileceği umudunu koruyorum. Gencim daha, oldukça güzel sayılmaz mıyım? Annem benim için fazla bir para veremez, ancak vereceği para yine de kabul edilebilir bir miktar olacaktır. Yeniden evlenmeme ne dersin, Tom? Açıkçası bu benim en büyük arzum. Böylece her şey düzelir ve ailemin adına sürülen bu leke temizlenir. Ah Tanrım, adımıza layık bir evlilik yapıp kendi evime yerleşebilseydim. Bu sence tamamen olanaksız mı? Tanrı korusun Tony. Hayır, hiç de değil. Bunu hiçbir zaman aklımdan çıkarmadım. Bana kalırsa senin her şeyden önce biraz dışarıya çıkman, neşelenmen ve biraz değişiklik yapman gerekiyor. Tony heyecanlı heyecanlı, işte benim de düşündüğüm bu dedi. Şimdi sana bir öykü anlatmak zorundayım. Bu öneriden çok hoşlanan Thomas koltuğuna yaslandı. İkinci sigarasını içiyordu. Akşamın karanlığı çökmeye başlamıştı. Evet, siz burada yokken ben az kalsın Liverpool'da bir evin hanımlarına arkadaşlık yapmak üzere işe giriyordum. Buna kızar mıydın? En azından biraz kuşkuyla karşılardın değil mi? Evet, böyle. Herhalde ailemizin adına yakışmayacak bir iş olurdu bu. Ancak buradan uzaklaşmak için yanıp tutuşuyordum. Kısacası gerçekleştiremedim. Yanında çalışacak olduğum bayana bir resmimi gönderdim ve bayan bana çok güzel olduğumu ve beni işi alamayacağını bildirdi. Çünkü evde yetişkin iki oğlu varmış. Siz çok güzelsiniz diye yazmıştı. Hayatımda hiç bu kadar çok eğlenmemiştim. İki kardeş bu öyküye katıla katıla güldüler. Tony, ama şimdi başka bir şey yapmayı koydum aklıma diye devam etti. Arkadaşım Eva Sanders beni Münih'e davet etti. Evet, Aslında şimdi adı Eva Niederpur. Eşi bira fabrikası müdürü. Bu kadar bilgi yeter. Eva beni kendilerini ziyaret etmem için davet etti ve ben yakında bu davete uyarak Münih'e gitmek istiyorum. Erika'yı yanımda götüremem elbette. Onu Sesame Wedgebrot'un yatılı okuluna veririm. Orada emin ellerde olur. Bu düşünceme bir itirazın var mı? Hayır, hiçbir itirazım yok. Senin yeniden yeni çevreler edinmen lazım. Tony şükran duygusuyla dolu bir sesle, evet öyle dedi. Şimdi artık sana gelelim Tom. Sürekli kendimden söz ettim. Bencil kadının biriyim ben. Haydi anlat bakalım. Tanrım, kim bilir ne kadar da mutlusundur. Evet Tony diye yanıtladı Thomas yüksek bir ses tonuyla. Bir an sustular. Thomas sigarasını masanın üstünden karşı tarafa doğru üfledi ve konuşmaya devam etti. Öncelikle evlenip kendi yuvamı kurduğum için çok mutluyum. Beni tanırsın, bekarlık bana göre değildi. Kişiyi diğer insanlardan uzak tutması ve başıboş hareket etmesine yol açması bekarlığın en kötü yanı. Oysa bildiğin gibi ben hırslı biriyim. Ne iş yaşamımda ne de şakadan söylesem de siyasi yaşamımda kariyerimin sonuna geldiğimi düşünmüyorum. İnsanların güvenini kazanmak için gerçekten ev bark sahibi ve aile babası olmak gerekiyor. Yine de pamuk ipliğine bağlıydı her şey Tony. Ben biraz seçiciyim. Uzunca bir süre yeryüzünde kendime uygun bir eş bulabileceğime inanmadım. Ancak Gerda'yı görünce hemen kararımı verdim. Kentte birçok insanın bu seçimimden dolayı bana kızacağını bildiğim halde onun benim tam aradığım kadın olduğunu hemen anladım. Gerda olağanüstü bir varlık. Onun gibisi yeryüzünde az bulunur. Senden çok farklı bir yapısı var Tony. Bu doğru. Senin yalın bir mizacın var ve sen daha doğalsın. Benim sevgili kız kardeşim daha ateşli ve hareketli diye devam etti Thomas Dunbrock neşeli bir ses tonuyla. Gerda'nın da ateşli bir yanı olduğu keman çalmasından belli oluyor. Ancak ara sıra yine de biraz soğuk durabiliyor. Kısacası onu alışılmış ölçülerle değerlendirmek gerekir. Onun sanatçı bir kişiliği var, anlaşılması zor, kendine özgü ve büyüleyici bir yaratık. Evet öyle dedi Tony. Kardeşini büyük bir ciddiyet içinde ve dikkatle dinlemişti. Akşamın karanlığı çöktüğü halde lambayı yakmak akıllarına gelmemişti. Tam bu sırada koridorun kapısı açıldı ve karşılarında akşamın alacakaranlığında belli belirsiz fark edilen, üzerinde kar beyazı pike kumaştan yapılmış dökümlü bir elbise bulunan bir kadın duruyordu. Koyu kızıl gür saçları beyaz yüzünü çevreliyordu ve birbirine yakın duran kahverengi gözlerin altında ve göz kapaklarının üstünde mavimsi gölgeler vardı. O Gerda'ydı. Gelecekteki bu Dunbrock'ların annesi. 6. Bölüm Kısım 1. Thomas B. Dunbrock ilk kahvaltısını o sevimli yemek odasında hemen her zaman yalnız başına yapıyordu. Çünkü karısının migreni vardı ve çoğu sabah öğleye kadar başı ağrıdığından genellikle keyfi yerinde olmuyordu. Bu yüzden yatak odasından çok geçiniyordu kahvaltıya. Konsül kahvaltısını bitirir bitirmez hemen firmanın bulunduğu Mengstrasse'ye gelir ve evin ara katında annesi, Christian ve Ida Jungmann'la birlikte ikinci kahvaltısını yapardı. Saat 4'te eve geri döner ve öğle yemeğini Gerda ile birlikte yerlerdi. Mengstrasse'deki baba evinin alt katı, bürolarda sürdürülen çalışmalar dolayısıyla canlılığını koruyordu. Ama koca evin üst katları bomboş ve ıssızdı. Mademoiselle Wedgebrot, küçük Erika'yı yatılı okul öğrencisi olarak yanına almıştı. Zavallı Clotilde de 4 ya da 5 parçadan oluşan mobilyasını alıp, bir lise öğretmeninin dul eşi olan Bayan Doktor Kruzmins'in pansiyonuna taşınmıştı. Bu arada Uşak Anton da genç evlilerin daha çok ihtiyacı olduğu için Mengstrasse'deki evden ayrılmış ve onların yanına gitmişti. Christian kulüpte olduğu zamanlarda Bayan Budenbrock ve Matmazel Jungmann saat 4'te fazladan bir tek yemek servisinin bile eklenmediği ve bir zamanlar üzeri çeşit çeşit ve en güzel yiyeceklerle dopdolu olan yuvarlak masanın çevresinde artık yapayalnız oturuyorlardı. Konsül Johann Budenbrock'un ölümüyle Mengstrasse'deki büyük evin hareketli yaşamı sönmüştü. Bayan konsül zaman zaman kendisini ziyarete gelen din adamları dışında perşembe günleri toplanan aile üyelerinden başkasını göremiyordu çevresinde. Ama oğlu ve eşi bu arada yeni evlerinde ilk yemek ziyafetlerini vermişlerdi. Yemek odasının ve salonunun görkemli bir şekilde hazırlandığı, aşçı kadınların ve uşakların tutulduğu, Kirsten Maker şaraplarının sunulduğu, punukların saat 5'te başlayan sohbetlerinin 11'e kadar sürdüğü, Lancasterların, Hagenstromların, Honeusların, Kistenmakerlerin, Overdicklerin, Mollendorfların ve kentin bütün tüccarlarının ve bilim adamlarının, karı kocaların ve kart zamparaların katıldığı ve müzik sesleri arasında sona eren ve Borta çevrelerinde tam 8 gün boyunca kendisinden övgüyle söz ettiren muhteşem bir şölen. Konsül Buddenbrook'un genç eşi de bu tür davetlerde nasıl davranılacağını herkese gösterdi. Konsül, konuklar gittikten sonra sönmek üzere olan mumların ışığı altında yenilen nefis yemeklerin parfüm, şarap, kahve, puro ve masalardaki çiçeklerin keskin kokuları arasında karısıyla baş başa kalınca onun elini tuttu ve şöyle dedi. Harikaydın Gerda. Bu işten yüzümüzün akıyla çıktık. Böyle şeyler çok önemlidir. Ben öyle balolar verip gençlerin hoplayıp zıplamasını seyretmeye hiç hevesli değilim. Zaten böyle şeyler için evimizde uygun değil. Ama yaşını başına almış insanların evimizde bulunmaktan memnun kalmasını isterim. Gerçi biraz para gidiyor ama bu hiç önemli değil. Gerda haklısın diye karşılık verirken bembeyaz göğsünü bir mermer gibi çevreleyen dantelleri düzeltiyordu. Ben de yemek ziyafetlerini balolara tercih ederim. Bu tür ziyafetlerin insanı rahatlatıcı bir yanı var. Bugün öğleden sonra müzik yapmıştım ve kendimi biraz tuhaf hissediyordum. Şu an beynim öylesine ölü ki şuraya yıldırım düşse yüzümde en küçük bir değişme olmaz. Genç konsül ertesi gün saat 11.30'da kahvaltı masasında annesinin yanına oturunca annesi ona şu mektubu okumaya başladı. Münih, 2 Nisan 1857, Amparienplatz No. 5. Sevgili anneciğim, beni bağışlamanı dilerim. Çünkü buraya geleli 8 gün olmasına rağmen şimdiye kadar yazmamış olmam çok utanç verdi. Burada gözüp görülecek o kadar çok yer var ki zaman bulup yazamadım. Neyse bunları daha sonra anlatırım sana. Önce siz sevdiklerimin nasıl olduğunu bir sorayım. Sen, Tom, Gerda, Erika, Christian, Tilda, Ida hepiniz iyisinizdir umarım. Bu her şeyden önemli. Ah bu 8 gün içinde neler gördüm neler. Resim ve Heykeltıraş Müzesi'ni, o büyük bira yapım evini, saray tiyatrosunu, kiliseleri ve daha pek çok şeyi gördüm. Bunları size kendim anlatmak istiyorum. Yazmaya kalksam parmaklarım kopacak. İzar Vadisi'ni de gezdik arabayla. Yarın için Würmsee'ye bir gezi düşünülüyor. Günlerim hep böyle geçiyor işte. Eva bana çok içten davranıyor ve eşi bira yapım evi müdürü Bay Niederpor da çok candan biri. Evleri şehrin tam merkezinde. Belediye sarayına çok yakın. Bizim pazar yerindekine benzeyen fıskiyeli bir havuzları var. Ve çok güzel bir meydana bakıyor. Ben ömrümde hiç böyle güzel ev görmedim. Zeminden çatıya kadar rengarenk boyalı. Ejderhaları öldüren Aziz George'un armalarla donatılmış cübbeleriyle eski Bavyera prenslerinin resimleriyle kaplı bir bina. Bir görmelisiniz. Evet, Münih'i çok beğeniyorum. Çok güzel bir havası var. Söylediklerine göre sinirleri güçlendiriyormuş ve benim de midem şu sıralar çok iyi durumda. Kısacası keyfim yerinde ve bol bol bira içiyorum. Çünkü buranın suyu pek sağlıklı değilmiş. Ancak yemeklerine henüz alışamadım. Çok az sebze ve çok fazla unlu şeyler yiyorlar. Örneğin soslara hep un katıyorlar. Tanrı affetsin. Doğru dürüst bir dana sırtı kızartması nedir bilmiyorlar. Çünkü kasaplar eti küçük küçük parçalar halinde satıyorlar burada. Balığı da çok özledim. Hele salatalıklı patates salatasıyla birlikte sürekli bira içmeleri tam bir çılgınlık. Ben de onlar gibi yediğim zaman midem gurulduyor. İnsan yabancı bir memlekette olunca doğal olarak bazı şeylere alışmak zorunda kalır diye düşünebilirsiniz. Örneğin alışık olmadığım metal paraları kullanmak biraz tuhaf geliyor. Hizmetçiler gibi sıradan insanlara da pek alışamadım. Çünkü benim konuşmam onlara çok hızlı geliyor ve onlarınki de bana anlaşılması zor, bozuk bir ifade gibi geliyor. Bir de şu Katoliklik. Bundan nefret ettiğimi bilirsiniz. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Konsül elindeki bir dilim otlu peynir sürülmüş ekmekle kanepeye yaslandı ve gülmeye başladı. Görüyorum ki gülüyorsun Tom, dedi annesi ve orta parmağıyla masanın üstündeki örtüye birkaç kez dokundu. Ama atalarının inancına bağlı kalması ve protestanlığa yakışmayan gülünç davranışlardan nefret ediyor olması çok hoşuma gidiyor. Fransa'da ve İtalya'da bulunduğun sırada senin Katolik kilisesine karşı belli bir yakınlık duyduğunu biliyorum. Ama bu senin dindar olduğun anlamına gelmez Tom. Bu farklı bir şey ve ben bunun nasıl bir şey olduğunu anlıyorum. Ancak insan olarak sabırlı olmamız gerektiği halde çocukça davranmak ve bunları hafife almak büyük günah sayılır. Sana ve Gerda'ya zaman içinde gereken ciddiyeti kazandırması için Tanrı'ya yalvaracağım. Çünkü Gerda'nın da senin gibi davrandığını biliyorum. Bu sözlerinden dolayı anneni hoş karşılarsın herhalde. Bayan Elizabeth Budenbrock, penceremden görünen çeşmenin üst tarafında bir Meryem var diye mektubu okumaya devam etti. Ara sıra taş da takıyorlar başına. İnsanlar ellerinde tesbihleriyle önünde diz çöküp dua ediyorlar. Gerçi çok güzel görünüyor ama insan kendi odasında dua etmeli. Buranın sokaklarında sık sık rahiplerle karşılaşıyorum. Çok saygın görünüşleri var gerçekten. Fakat anneciğim dün ne oldu bir bilsen. Yüksek bir din adamı arabasıyla yanımdan geçti. Görebildiğim kadarıyla yaşlıca bir baydı. Belki de bir başpiskopostu. Her neyse işte bu bay arabanın penceresinden genç bir muhafız alayı teğmeni gibi bana öyle bir baktı ki. Bilirsin anneciğim senin çok önem verdiğin o misyonerlere ve rahiplere hiç değer vermem ben. Ama şu sulu gösterişke bile bu çapkın başpiskoposun yanında çok zavallı kalır. Bayan konsül ne kadar da ayıp dedi. Tam Tony'ye göre dedi genç konsül. Ne demek istiyorsun Tom? Adamcağızı biraz tahrik etmemiş mi sence? Sınamak için. Ben Tony'yi iyi tanırım. Kuşkusuz onun bakışlarından çok mutlu olmuştur. Yaşlı psikoposun da bir başka niyeti olmasa gerek. 29. ayrımın sonu. Sayfa No. 272. Devamı 30. ayrımda.